Ayrım 15.
Sayfa 139. Peki ama neden önce onu tanımazdan gelmişti? Neden Türk olduğunu söylemişti? O kadınla dayısı arasında bir ilişki olması savına ise sadece gülünürdü. Dayısı gibi o yaşına kadar kadınlarla ilişkisi olmamış bir pısırık ve çelimsiz adamın o yaşam dolu genç ve güzel kadınla ilişkiye girmesi olacak, inanılacak gibi bir şey değildi. Peki ya o kızıl saçlı adam? Bekçinin söylediği gibi ama herhalde bir kitap müsveddesini çalmak bahanesi dışında bir nedenle dayısını öldürmüş olabilir miydi o adam? Tek başına ya da sevgilisiyle birlikte. Niçin ve nasıl? Düşünceli düşünceli masadan kalktı, içeri girdi, dolabından iki eski mayo çıkarıp getirdi, oğlanlara verdi. Sonra onları bırakarak odasına döndü. Bütün o çılgınca gece sevişmeleri boyunca düşlediğinin Nevmihan'dan başkası olmadığını biliyordu artık. Saat 5'te işçiler işlerini bırakıp gittiler. Onlar bahçede çalışırlarken o bütün bir öğleden sonrasını yukarıda yatağına uzanmış kitap okuyarak geçirmişti. Okudukları kafasına girmiyordu. Onlar gittikten sonra kitabı bir yana bırakıp yukarıya, üst taraçaya çıktı. Bir süre denizi gözetledi. Akşamın yaklaştığı saatlerde ne kadar sakin görünüyordu. İnse miydi acaba aşağı? Küçük kız da, bakkalın kızı da kim bilir ne kadar merak ediyorlardı onu. Ya Nevmihan? Burada, geceler boyunca onunla sevişmişti. Onunla ya da Hollandalı sevgilisiyle ya da onların canlıymış, gerçekmiş gibi sımsıcak görüntüleriyle. Peki Nevmihan ne yapıyordu o sırada? Bir kere bile olsun aklına getirmiş miydi onu? Yoksa kızıl saçlı adamın koynunda mı geceliyordu? Dayanamayıp kalktı. Merdivenlerden aşağı indi. Önce kapının kenarından kaçamak bir göz attı salona. Hiçbir hareket yoktu. Sonra duyacak olursa rahatsız olur, kızar, üzerine atılırmış gibi ayaklarının ucuna basarak, soluğunu tutarak girdi içeriye. Havanın kararmaya başlamasına karşın kristal kürede hiçbir canlılık belirtisi yoktu. Kendince bir cesaret gösterisi yaparak gitti. Onu tam karşıdan gören çalışma masasının başına geçip oturdu. Mantıklı bir şekilde düşünmeye çalışıyordu. Elbette bütün bunlar gerçekten yaşanmış olamazdı. Henüz aklı başındaydı. Bir Fenike yelkenlisinde olsaydı belki kendisini burada, eski zaman gemicileri gibi Foça'nın sirenlerine yenik düşmüş farz edebilirdi. Oysa o, ayıkken olsun, içkiliyken olsun, ruhunu ve bedenini hiçbir sirene teslim etmiş değildi bugüne kadar. Vız gelir tırıs giderdi dünyanın bütün sirenleri. O da bir Odysseus'tu kendine göre. Ama işte inanılmaz olan, akıl dışı olan şey onu da gelip bulmuştu. Büyülü küre karşısındaydı. Gözünü ondan ayıramıyordu. Zaman zaman parlak bir falcı küresi olmaktan çıkıyor, bir eski sevgilinin olağanüstü güzelliğini andıran ve onu hala etkileyen bedenin çıplak çekiciliğiyle ancak bir kez plajda güneşlenirken karşılaştığı, daha sonra sadece ayaküstü konuştuğu, ondan sonra da yalnızca düşlerinde gördüğünü sandığı aşifte bir dişi görüntüsüyle boşlukta dolaşıyor, kah zeka düzeyini, imgeleme yeteneğini tartmak ister gibi ışıklarını hınzırca beyninin kıvrımlarına yöneltiyor, kah fiziksel gücünü denemek isteyerek kucağına sıçrıyor ve onu çıldırtan aşk oyunlarına başlıyordu. Kafası karmakarışıktı. Mutlaka kurtulması gerekti o kristalin garip ve inanılmaz çekiminden. O küreyle inanılmaz güzellikteki iki genç kadın arasında mutlaka bir bağlantı vardı. Gece bekçisinin sözleri aklından çıkmıyordu. O küre dayısını da eline geçirmiş olabilirdi. İki gece boyunca kendisinin karşısına da o genç kadınlardan kah birinin kah ötekinin kılığında çıkmış değil miydi? Neden sonra büyük bir çabayla gözlerini gizemli topun bulunduğu taraftan ayırdı, tavana çevirdi, bir süre soluğunu tutarak bekledi. Sonra Yıldırım gibi bir seferde yerinden fırladı. Başını ondan yana çevirmemeye özenerek salondan çıktı. Kapının önünde derin bir soluk alarak durdu. Kendisini kurtardığını sanıyordu ama belki bu da onun bir oyunuydu. Gece olmuştu. Dolunay vakti olduğu halde ay görünmüyordu henüz. Yıldızlar bile sönüktü. Buna karşı denizin öte yakasında gündüzleri varlığı bile belli olmayan Gencelli ile Çakmaklı köylerinin ışıkları pırıl pırıl parlıyordu. Gün boyu bütün bölgeyi zehirleyen korkunç dumanları neredeyse gökyüzünü karartan demir fabrikalarının bacalarından yükselen kıpkırmızı ateş sıçramaları, yüksek fırınların derinden derine duyulan 40 bin tonluk dev bir petrol tankerinin geçişini andıran uğultularıyla el ele tutuşarak bir şehrain oluşturmaktaydı. Biraz daha solda makine kimya kurumunun hurda tesislerine ait lojmanların bütün elektrikleri yanıyordu. Daha ileride Petkim rafinerisi alevler fışkırtıyordu gökyüzüne. Gencelli'den Yeni Foça'ya doğru akan otomobillerin far ışıkları karanlığın ortasında düşsel bir Boğaziçi Köprüsü görünümü yaratıyordu. Düşünceli düşünceli indi yeniden merdivenlerden. Mutfağa girdi, buzdolabından rakı şişesiyle bir kalıp buz çıkardı. Kadehini alarak salona döndü. Masanın kenarındaki koltuğa çöktü. Yarısına kadar buz koyduğu bardağı silme rakıyla doldurdu. Soğumasını beklemeden başına dikti. Beynindeki sis hızla dağılıyordu. "Dönüp her şeye yeniden başlamak," diye mırıldandı. Bu tümceyi bir yerde okumuştu. Dayısının notları arasında ya da mektuplarından birinde. Dönmek ve her şeye yeniden başlamak. Olacak şey miydi bu? Elini uzatsa ve dokunsa gerçek yaşamın sıcaklığına, bir kristal parçasının sahte yakıcılığına değil, aldatıcı yumuşaklığına da değil. O büyülü küre içindeki huzursuzluğun, yalnızlık duygusunun somutlaştırdığı bir düşten başka bir şey olamazdı. Elleriyle tutmuş, parlaklığını görmüş, sertliğini ya da baştan çıkarıcı yumuşaklığını parmaklarıyla yoklamış olsa bile eninde sonunda bir düş ürünüydü o. Bir aya aşkın bir süredir buradaydı ve geleli beri günlük sıradan konuşmalar dışında kimseyle doğru dürüst iki laf etmemişti. Telefonu, yanlış aramalar, dayısının olan bitenden habersiz arkadaşlarının ya da bir iki gemi arkadaşının enayice hatır sormaları dışında bir kez bile çalmamıştı. Eline aldığı kitabı da bitirememişti henüz. En kötüsü de yaşamının anlamı, geleceği, ne olacağı, ne olmak istediği, bundan sonra ne yapabileceği konusunda almak zorunda olduğu, 4 aydır durmadan ertelediği kararların ağırlığını giderek daha büyük bir yoğunlukta sırtında hissetmekte oluşuydu. Dayısı onu sınamak istemişti. Şimdi çok iyi anlıyordu. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. Kan bağı bir yakınlaşma sağlamamıştı aralarında. Dayısı onunla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz herhangi bir tavır takınmamış, yaşamına girmeyi, onu kendi düşündüğü doğrultuda eğitmeyi ya da yöneltmeyi denememişti. Yalnız bir kez ama yalın ve kesin bir dille söylemişti yeğeninin denizcilik okuluna gönderilmesini onaylamadığını. Anımsadığına göre o sıralarda annesiyle ne olduğunu bilmediği bir nedenle dargındılar. Belki biraz da bu yüzden işe karışmamayı yeğlemiş olmalıydı. Karışmaya kalksaydı, yeğeninin tahsili için para yardımında bulunmayı önerseydi ne olurdu acaba? Tuhaf bir onur anlayışı vardı babasının. Kayınbiraderinin yardımını kabul etmeyecekti kuşkusuz. Bunu adı gibi biliyor. İşte şimdi o burada. Dayısının yazlığında, onun kalıt belgesiyle somutlaştırdığı bir çeşit vakıf statüsü içinde bu ev için yeğenine bıraktığı hisse senedi ve tahvillerin gelirlerini evin bakım gideri adı altında kullanarak neredeyse emekli aylığını bile harcamadan işsiz güçsüz yaşayıp gidiyordu. Böyle bir yaşam bir gün onu sıkmayacak mıydı, delirtmeyecek miydi? Yoksa o gün gelmiş miydi? Bu gizemli küre onun belki de felsefe taşı olarak nitelendirmeye hazır olduğu bu nesne her neyse, o ya da benzeri yahut İkizi kendisinden önce Kesenkes dayısının düş gücünün eseriydi ve gizemli bir rastlantı sonucu kalıt yoluyla kendisine geçmişti. O küreyi hangi nedenle olduğunu bilmiyordu ama o çukurda saklayan da kuşkusuz dayısıydı. Şimdi giderek daha çok inanıyordu buna. Bu evde onun kitapları, onun plakları, kasetleri ve CD'leriyle haşır neşir olarak bir gün ister istemez o da dayısı gibi felsefe taşını aramaya çıkacaktı. Burada, bu evin içinde bir ipucu gizlemişti mutlaka. Notlarının arasında şu kitaplardan birinde ya da duvardaki tabloların bir köşesinde. Eğer çok geç kalmadan sürdürmeye değer yepyeni ve onurlu bir yaşam biçimi bulamayacak olursa kendisine, dayısının hazırladığı tuzağa düşerek eşsiz coşkular yaşatan, eşsiz zevkler tattıran, kristal bir falcı küresi görünümündeki sirenin boynuna geçireceği kurtulmaz yularla peşine takılıp sonunda dayısı gibi o da terk edilmiş bir arkeolojik kazı çukuruna yuvarlanıp gidecekti. 14. Okyanuslarla çevrelenen hapishanesinden kurtulabildiği günler ve gecelerde, yalnız içkiler, yalnız marihuana yaprakları, yalnız ağrı kesiciler ve kokain değil, daha da çok kadınlar dolduruyordu yaşamını. Kadınlar ve zaman zaman tiksinmiş bile olsa, henüz ay hali görmemiş gencecik kızlar ve buluğa bile ermemiş oğlanlar. Bir girip bir çıkarlardı yaşamına. Aylarca bin türlüsüyle haşır neşir olurdu, sonra aylarca onları düşlerine bile sokmayacak kadar kısır ve yalnız. Buraya geleli, deniz aşırı uzun yolculuklardaki bunalımlı günlerinde olduğu gibi yine tam bir keşiş hayatı sürmeye başlamıştı. Çok mu hoşlanıyordu sanki böyle tek başına yaşamaktan? Aldırış etmiyordu. Daha doğrusu aldırış etmediğini sanıyordu. Ama burada onu tanıyanların, bekar olduğunu bilenlerin, meraklıların, dayısının arkadaşlarının, evde kalmış sırık domateslerine benzeyen kalık komşu kızlarının, özellikle de bakkalın karısıyla güzel ve hoş kızının gözleri ve kulakları hep üzerindeydi, farkındaydı bunun. Herkes bir şeyler yapmasını bekliyordu. Tuzağa düşmesini ya da çıldırmasını. Bir gün ya o da herkes gibi sıradan ve düzenli bir yaşam sürdürmek için gerekli olan şeyleri yapacak, yani bu yaştan sonra yeniden çoluk çocuk sahibi olacak, karısıyla birlikte ev ziyaretlerine gidecek, toplu eğlencelerde herkes gibi ortaya fırlayıp harmandalı, çökertme, çifte telli oynayacak, rakısını uslu uslu içecek, denize herkes gibi öğleye doğru hava iyice ısındıktan sonra girecek, güzel kızları görünce maşallah Allah sahibine bağışlasın diyen, küçük kızların afacan oğlanların saçlarını okşarken aman nazar boncuğu takın, Allah kem gözlerden saklasın diye dualar eden karısına eşlik edecekti. Ya da aslında bekledikleri gibi büsbütün sıranın dışına çıkacak, o zaman onlar saldırıya geçecekler, o zaman kuduz bir köpekmiş gibi üzerine çullanacaklardı. Aslında istemiş olsa büsbütün silip atabilirdi onları dünyasından. Burası olmadık düş yaratıklarıyla dolu, inanılmayacak kadar renkli bir serap vahasıydı. Günlerini zaten hep düş kurarak geçiriyordu. O küçük aptal kız, bakkalın aşifte kızı, antropolog kadın ve tılsımlı büyücü topu, belki hepsi de fazladan aldığı ağrı kesicilerin ürünüydüler. Birden uyanacak ve bir de çevresine bakacaktı ki okyanusun ortasında... Hayır, biliyordu. Hepsi de düş değildi bunların ve aslında onu kaygılandıran da buydu. İçinde varlığını hissettiği delinin bir gün kimseye sezdirmeden, hatta kendisini bile atlatarak dışarıya fırlamasından korkuyordu. Onları birer kurgulu oyuncakmış gibi kırıp parçalayabilirdi. Kendisini de. Ama elinden bir şey gelmezdi. Ne yapabilir, nasıl karşı koyabilirdi? İşte ne zamandır buradaydı ve herkesin cennete benzettiği bu köşede onlardan başka ne karısı, ne çocuğu, ne sadık dostları, hatta ne bakkalın önündeki verandada oturup birasına ya da dondurmasına okey oynayabileceği arkadaşları, ne geceleri ıssızlığını ya da kösnürlüğünü paylaşacak, elini sallar sallamaz atlayıp yanına gelecek kadar sadık ya da aptal ya da gözü dönmüş bir sevgilisi vardı. O olağanüstü kristal büyücü topu bütün bu yokların yerini doldurabilir miydi acaba? Koskoca bir yaşamı boşuna mı geçirmişti? Son günlerde şimdi de durup durup bu soruyu soruyordu kendi kendisine. Gündüzlerde ve gecelerde. Uyurken ve uyanıkken. Ayıkken ve sarhoşken. Bir billur büyücü topuyla geceler boyunca terbiyesizce sevişirken. Bir garip düşler dünyasında yaşıyordu. Tersini kendisine karşı inanarak bile savunsa, gerçekte edepsizce şeyler geçiyordu aklından. Singapurlu sevgilisinin düşü ya da Türk mü Hollandalı mı olduğunu kestiremediği, kumsalda yarı çıplak güneşlenirken seyrettiği genç kadının gizemli görüntüsü, düş dünyasının hep baş köşesini işgal etmekteydi. Ama öte yandan Taraça'da eski şezlonguna uzanıp rakısını yudumlarken ya da boş gözlerle enginlere dalıp giderken, bakkalın evde kalma bunalımları geçiren 28 yaşındaki el değmemişliğiyle ya da çadır büfenin yeni yetmesiyle iskelede denize girerlerken ya da duşlarda yıkanırlarken oralarını buralarını ağzı sulana sulana seyrettiği her şeyi olağan karşılayan, her şeye boş veren zamanı kızlarıyla düzüşme hayalleri kurduğu da gerçekti. Kabul etmeliydi. Artık gemilerde, uzak denizlerde, egzotik limanlarda dolaşmıyordu. Gemisi yükünü boşaltıp yeni yükler alana kadar bir hafta, 10 gün, bir ay, belirsiz bir süre Starya üzerine Starya, sür Starya üzerine sür Starya, köhne bir rıhtıma yanaşıp demir atmış değildi. Singapur'da ya da Panama'da başlarına geldiği gibi aylar boyunca sürecek bir kalafata da çekilmiş değildiler. Singapur, yaşamının cennet köşesiydi. Panama ise cehennemi. Panama'da bütün bir sıcak yağmurlar mevsimini geçirmişlerdi. Çocukları özel izinle Amerikan üssünün açık hava sinemasına götürüyorlardı haftada 2 gece. Filmler İngilizce sözlü, İspanyolca altyazılıydı. İkinci kaptan eline aldığı megafonla olabildiğince, becerebildiği kadar Türkçe çeviriyordu konuşmaları. Geceleri bile hava soluk alınmasını zorlaştıracak kadar nemli ve sıcaktı. Tayfalar aylardan beri kadınsızdılar. Resimli dergiler kullanılmaz hale gelmişti. Açık saçık sahnelerde sıralar arasında tuhaf bir hışırtı duyuluyor, bahçeyi ağır bir kestane kokusu dolduruyordu. Gemiciler bu film gösterme seanslarına sinema talimi adını takmışlardı. Zoraki geliyorlardı. Kaptan geceleri onların gemide işsiz güçsüz dolaşmalarını istemiyor, haftalıklarını özellikle dağıtmıyordu. Dağıtsa kasabanın pis barlarında en adisinden rom, tekila ya da şeker kamışı rakısı içerek kafalarını bulduktan sonra ter ve kenef kokan keranelerde melez kadınlarla, kızıl derili oğlanlarla düzüşerek bütün paralarını bir günde tüketirlerdi. Ama yine de engel olunamıyordu. Çünkü başta onlar, gemi subayları, o çocuklardan farklı değillerdi. Her seferinde içlerinden en az biri bel soğukluğu ya da frengiye yakalanır ya da ambiti kapar, gemi doktoruna çıkmaya utandığı için yeni bir limana ulaşıncaya kadar akıntılar içinde ağrı çeker, korkudan kıvranır ya da kaşınır dururdu. Oysa işte şimdi burada o da bir çeşit sinema talimi yapmaktaydı. Yoksa onun sonu da babasınınkine mi benzeyecekti? Bir akıl hastanesinin kimsesizler koğuşunda mı can verecekti? Ürkünç hayaller arasında. Ya da dayısı gibi açığa vurulmayan bir yalnızlık, bir kısırlık dönencesine kapatılmış olarak mı sürdürecekti bundan sonraki yaşamını? Üstelik dayısının yaptığı gibi entelektüel bir takım hatunlarla yeni dünyalar yaratmaya kalkışarak ya da o hatunlardan en gencinin, en güzelinin güneşlenme bahanesiyle yeşil çimenlerin üzerine çırılçıplak uzanıp onun için çizeceği erotik tablolarla günlerini bir mutluluk çerçevesi içine yerleştirme olanağı da yoktu. Yalnızlığını, çaresizliğini kimse bilemezdi. Kimseyle paylaşamazdı boşluğunu, tutkulu ve obur kösnüllüğünü. Galiba bunu ancak dayısı sezebilmişti. her doğum gününde, her yılbaşında koliler dolusu kitap yollardı armağan olarak. Bu kitapların onu şeytanın ivasından kurtaracağını mı sanıyordu acaba? Aslına bakılırsa ancak o bunalım günlerinde girerdi kitaplar yaşamına. Daha çok çaresizliği yüzünden alırdı onları eline. Artık ona kitap gönderecek kimsesi de yok. Evet, belki sadece bir şeytan gerekti onun için. Artık hiçbir işe yaramayan, ruhunu satabileceği bir şeytan. Karşılığında tek isteyebileceği geriye dönmek olurdu. Her şeyin en başına. Erzurumlu, "O bir şeytan," demişti. Onu yıldırım çarpmışa çeviren de, dayısını ölüme gönderen de o muydu gerçekten? Günlerdir, gecelerdir aklından çıkaramadığı, sıcaklığını düşsel bir yakınlıkla hep kasıklarında hissettiği. Türk ya da yabancı. Kimdi sahi şu Nevnihan? Acaba yaşamı boyunca düşlediği böyle bir kadın mıydı? Bir kere bulduğu, bulduğunu sandığı ve sonra ebediyen yitirdiği. Evet, galiba düşlediği böyle bir kadındı. Hep aradığı, entelektüel ve dişi, yumuşak ve yırtıcı, çılgın ve akıllı, korkusuz ve yılgın, asi ve sevecen, sakin ve afyonkeş. Acaba bütün erkekler kendisi gibi miydi? Doğanın iki cins arasında yarattığı çelişkiler, duygusal düzeyde böylesine çarpık arayışlara mı sürüklüyordu insanları? Bakışları bir uyuşturucu bağımlısınınki gibi kopuyordu genç kadının. Antropoloğum demişti, bilgisayarcıyım demişti. Yukarıdan bakan tavırlar takınmamıştı konuşurken. Bakarsınız bir gece ansızın çıkıp gelebilirim demişti. Ama o zaman gizemli bir büyücü küresinin kalıbına giren tapılası gövdesiyle geceler boyu sevişeceğini hiçbiri bilmiyordu henüz. Nevnihan'ın dayısıyla bir küre aracılığıyla bile olsa sevişmeyi kabul etmeyecek kadar hayat dolu gerçek bir kadın olduğundan emindi. Onun kumsalda tek başına güneşlenirkenki görünümü hep gözlerimin önünde. Öyle bir kadın bir erkekle ancak onu kutsayabildiği zaman birlikte olabilirdi. Gerçekte o kadının yalnız bu yaşayan yanıyla düşlediğinin farkındaydı. Ne entelektüel, ne yumuşak, ne akıllı, ne yılgın ama asi ve sevecen, sakin ve afyonkeş. Gülmeye başladı. Böyle bir kadının dayısıyla entelektüel ilişkiler dışında bir yakınlık kurmuş olması mümkün müydü? Ne yapsındı dayısı gibi sadece matematiksel olarak varlığını sürdüren bir adamla? Gece bekçisi doğru söylemiş olamazdı. Olanaksız bir şeydi bu. Ufacık tefecik bir adamdı dayısı. Son yıllarda çenesinin ucunda minicik bir sakal bırakmıştı ve bu sakal onu daha da gülünç gösteriyordu. Annesinin söylediğine göre hemen hemen bütün ufak tefek erkekler gibi kendisinin birkaç katı iri yarı kadınlardan hoşlanırdı. Nevnihan böyle bir kadın değildi. Bütün bunları gerçekte Nevnihan'ın dayısının yeğlediği kadınlar sınıfına girmediğini kendi kendisine kanıtlamak için düşündüğünü ayrımsadı birden ve gülmeye başladı. Çünkü unuttuğu bir şey daha vardı. Dayısına mektuplar yağdıran o kadınlar, o sevgililer, ya onlar nasıldılar? Hiçbirinin fotoğrafı yoktu mektup dosyasında. Acaba hiç getirmiş miydi o kadınları bu eve? Şöylece bir baktığı o mektuplarda bu evden söz edildiği gözüne çarpmamıştı. Gelip gitmişlerse komşular onları mutlaka görmüş olmalıydılar. Küçük bir soruşturma yapmayı düşündü. Ne kadar dikkatli davransa o koca koca kadınları gözlerden gizleyemeyeceğini dayısı da bilirdi herhalde. Kim bilir ne haller takılmıştır. Kendisinden bu türlü ahlaksızlıklar beklenemeyecek yaşlı başlı bir araştırmacı, bir bilge kişi olarak görünmeye ne kadar özen göstermiştir. Rastlaştıklarında komşularına onları kim bilir nasıl tanıtmıştır. Arkeolojik Araştırmalar Vakfı As Başkanı. Çağdaş Kadınlar Derneği kurucu üyesi. Şubbi-Lüli Yaman'ın Gizemli Yaşamı adlı destansı romantik ve şiirsel romanın değerli yazarı. Ya da kadınlığın ezilmişliği üzerine çok değerli bir inceleme yapmış bulunan Fakültesi Kadın Sorunları Anabilim Dalı Kürsü Başkanı. gözlerini yumdu ve onu iri yarı sevgililerinden birinin kucağında daracık merdivenlerin duvarlarını süpüre süpüre üst kata çıkarken getirdi gözlerinin önüne. Tabii çırılçıplak. Dayısı başını kadının memelerinin arasına sokmuş olurdu. Keçi sakalından gıdıklanacağı için kadıncağız korkunç bir gürültüyle aksırırdı.